Antalya Tekeleoğlu İlhal Kütüphanesi Ses Kayıt Stüdyosu'na seslendirilen bu kitap, yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayımlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Kitabın adı Yusuf ile Züleyha. Yazan Nazan Bekiroğlu. Timahş Yayınları, İstanbul, 2013 yılı 44. baskı, 224 sayfa. Seslendiren Esra Kabak. Arka kapak. Nasıl herkese duyurayım da sesimi diyeyim? Bu anlattığınız ben değilim. Ben bu anlattığınız değilim. Yusuf'u ben nasıl yerim? Ben Yusuf'u nasıl yerim? Sözünün bu kısmına gelince kurt, nemli gözlerinden boncuk gibi yaşlar dökülmeye başladı. Gri tüylerle kaplı göğsü, ön ayakları ıslandı. Bir ah çekti derinden. Islak burnu daha bir ıslandı ve devam etti. Ben şimdi adımı nasıl temize çıkarayım? Alnıma sürülen bu kapkara lekeyi neyle nasıl yıkayayım? Öyle bir leke ki değil bana, yeter kıyametin kopacağı güne değin gelip geçecek tüm torunlarıma. Tek muradım, bütün yaratılmışların sahibi olan Tanrım, bu ayıpla yaşatmasın beni. Ya alsın yeni doğmuş bütün kurt yavrularıyla birlikte canımı, kurt neslinin dalı yaprağı burada kesilsin ya da adım temize çıksın. Birinci ayrım, sayfa 10. Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler. Araf suresi 176. ayet. Birinci bölüm, sözbaşı. Bismihu, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Önce söz vardı, hayat sonradan geldi. Önce çile vardı, ihsan arkasından geldi. Önce iştiyak, arkadan sebat geldi. Sözün yaratılışı, Züleyha'nın yaratılışından evveldi. Adem ki, bütün isimler öğretildi. Yusuf'un kaderi, Züleyha'ya tecelli. Züleyha'nın kaderi ise Yusuf'a tecelli. Kuyu, zindan, kuyu, zindan. Önce çile, arkadan ihsan. Züleyha vazgeçti mi maşukundan? Mülk gibi söz de, ne senin ne de benim. Cümle gibi aşk da ne senin ne benim. Söz de aşk da ne benim ne de senin. Bir yaz sabahına doğan ve su değdiğinde kokusunu salan kırmızı sardunya. Ağustos göklerinde başımın üzerinden geçen bulut. Mayıs gülü, ışıklı Nisan yağmuru. Ne kadar Allah'tansa mülk gibi söz ve aşk da ondan. Sen tahtına yazıcı kimi oturtsan da beşeri bir sevgili ya da cismani bir aşk gibi görünen. Hiçbir yol ondan özgeye çıkmıyor aslında. Gönül tahtına ondan özge sultan olmuyor. Değil mi ki her şey ondan? Gidecek yer yok ondan başka. Gelinen yer yok ondan başka. İnsan o ki ondan başkasını sevmez. Sevginin mahiyeti icabı, ondan başkasını bilemez, bilginin mahiyeti icabı. Işık ki tek kaynaktan dağılır. Işığa yakın olan aydınlık, uzakta kalan karanlıktır. Her şeyin ondan olması ve ışığın tek kaynaktan dağılıyor olması, ondan başkasının bilinme ve sevilme ihtimalini tümden yok eder. Kimi zaman sevdiğimizin ne olduğunu bilmeden severiz. Ve insan henüz neyi sevdiğini bilmediği böyle zamanlarda ondan başkasını sevdiğini zannedebilir. Bir çiçeği, bir kuşu, denizi, yağmuru, gökyüzünü, yazıyı, yazıyı yazanı, kalemi tutanı, bir yaratılmışı hasılı. Söz gelimi Leyla Mecnun'u, Şirin Ferhad'ı, Züleyha Yusuf'u sevdiğini zannedebilir. Oysa sevmek en fazla neyi sevdiğini fark etmek demektir. Ve seven biraz da neyi sevdiğini bilendir. Çünkü ışığın kaynağı tektir. Ve kim aydınlığının kendinden menkul olduğunu iddia edebilir? Her aşk ona çıkar sonunda. Ondan başkasını sevmek imkansız gibidir. Seven neyi sevdiğini bilse de bu böyledir. Bilmese de bu böyledir. Bu yüzden değil mi ki kendini kaybetmek gibi görünen aşk aslında kendini bilmek. İstese de insan ondan özgeyi sevme şansı yok. Şans sözcüğü yok lügatlarda bundan böyle. Ondan özgeyi sevme ihtimali yok. Ve neyi sevdiğini bilenle bilmeyen arasındaki fark sadece bilmenin bilincinden ibaret. Küçük bir biliş farkı. Mülk gibi aşk da Allah'tan. Ruhun da o, kalbin de o, aklın da o. Tenin de o, canın da o, cismin de o. Ve aradan perdeleri kaldırarak onu bilmek olarak tanımlanan bu şey, seyir-ü sefer, sadece onu bilmeye bilmenin sancısından ibaret. Sevginin yanılgısı yok. Yanlış olan neyi sevdiğini bilmemek ve yolu yanlış çizmek. Hangi kaynaktan geldiğini suyun, hangi dağın üstünden döküldüğünü aydınlığın bilmemek. Bilmemek yanlış kılar sevgiyi. Züleyha ki Yusuf'u sevdi. İptida neyi ve kimi nasıl sevdiğini bilmedi. Sonra aşkın kaynağını da bildi. Yusuf'u değil, Yusuf'ta tecelli eden nuru sevdiğini fark etti. Yusuf da ki rüyasında güneş, ay ve 11 yıldız ona secde etmişti. Bir kuyuya atılmış ve kendisine zindanda rüya yorumu verilmişti. Önce aşkın kaynağını bildi, sonra da nurun Züleyha suretinde tecelli ettiğini fark etti. Biri suretten nure yükselirken diğeri nurun surette tecelli ettiğini idrak etti. İşte bütün hikaye. Kim düştü kuyuya? Yusuf mu, Yakup mu, Züleyha mı? Zindan kimin kaderi? Yusuf'un mu, Yakup'un mu yoksa Züleyha'nın mı? Yusuf, Yakup ve Züleyha yok aslında. Hepsi bir. Hepsi o bir, hepsi tek bir. Söylenmemiş mesnevi kalmadı yeryüzünde. Her Yusuf'u Züleyha, bir öncekinin hem aynı hem de başkası. Bu nasıl mazmun? Diyor ya, kalbi dipsiz derinliklerde çoğalan Fuzuli, Farsça divanının ön sözünde, yani mukaddemesinde. Hiç kullanılmamış diye kaldırıp atıyor ya bir imgeyi uykusuz kaldığı gecelerin sabaha değdiği yerde. Sonra aynı gecelerin aynı sabahlara değdiği yerde, bu kez bu nasıl mazmun diye yırtıyor ya kullanılmış olan bir başka mazmunu. Hem bilinen, hem bilinmeyen, hem kullanılmış bir imge, hem kullanılmamış bir imge. Böyle olmalı ki sözün hükmü tamam olsun. Eski zincire bağlanan bir halka ama yeni. Böyle olsun ki zincir kuvvetli olsun. Her Yusuf'u Züleyha bir öncekinin hem aynı hem başkası. Bu da öyle. Ama aynı, kitap farklı. Şiir. Bu kez birkaç kitap, yine aynı ayna ve birkaç ruh. Hepsinin içinde mevcut. Züleyha'nın acısı, acının Züleyha'sı. Ayşegül Köse. Bismihu, esirge ve bağışla. Öptüm de kitapların üzerindeki kitabı, öptüm ve koydum alnıma. Ben, yazıcı, yazmaya başladığımda yıl 1999 milattan sonra aylardan Nisan'dı. Bir mumun ışığında bir rüzgar titriyorken ve bir hattat nefesinin bir mumun alevini bile titretmemesi gerekiyorken. Sürgün düştüğüm zamanlarda ben kalbimi çatlatan nefesi salıverdim. Ben, yazıcı. Kalbim çatladığına tanıdığım su kıyısında bir kavak ağacıydı. İlk sözcükler mürekkebi mor kalemimin ucundan dökülürken, Ayasofya'da Topkandil'in altına değil idiysem de, Hamdullah Hamdi Hazretleri gibi, parantez, rahmet onun ve bütün Yusuf ve Züleyha yazıcılığının üzerine olsun, parantez, ben de suyun kıyısındaki kentte kendimce bir Ayasofya'daydım. Uyanıklığım, rüyaları yorumlayacak Yusuf'un uyanıklığından farklıydı elbet ama ben de gecenin saat 03'lerinde daima uyanıktım. Çöl ile başlasın bu hikaye. Her hikayenin bir başlangıcı, bir gelişmesi ve bir de sonu vardır. Nokta ile başlar, nokta ile biter hikaye. Sonra cümle. Bir cümle daha, bir daha cümle. Çöl ile başlasın mı bu hikaye? Çöl ile başlasın bu hikaye. Çünkü çölün merhametli kalbinde su her şey anlamına gelir. Yemin 11'i Yusuf'un rüyasına giren yıldızın üzerine edilir. Ve Yusuf Züleyha'nın düşüne de gerçeğine de çölden gelir. Ve Yakup da Yusuf'a çölden gelir. Susuzluğuyla çöller gezer aşık. Öyle ki Yusuf da Züleyha da Yakup da hepsinin yolu çölden geçmektedir. Kervanın da Ceylan'ın da yolu çölden geçmektedir. Kervan yorgun, Ceylan vurgun, çölde yıldız damlaları. Bir yanı dağ, bir yanı deniz çölün. Bir yanı fırtına, bir yanı kum. Ve üzerindeki gökten çölün, ışıklar saçarak gösterişli bir kuyruklu yıldız geçiyor. Geriye bıraktığı, sürüklenen bir iz ve bütün ırmaklardan daha mavi bir ırmağa düşen yansıma. Bir kez de yerde yaratılıyor. Sonra sonsuza değil de, sonuna değin görünmez oluyor. Çöl ile başlasın bu hikaye. Çünkü başlangıçta susan çöl, üzerinden geçen de geriye bir ölüm bırakmıyorsa eğer bir hikaye bırakıyor. Ve bütün bahaneler çölün sırtına kalsa da kalbinin bir köşesi kedere dokunan hiçbir hikaye nedensiz yazılmıyor. Çölün aşka bahanesi var. Yoksa çölün bahanesi var. Uzak gibi görünse de çöl her hikayeye yakın aslında. Bu hikaye de çöl ile başlasın. Çünkü başlarken susar çöl. Ama söylenebilecek her şey onun esrarında gizlice yer alır. Çünkü ırmaklar kendi derinliklerinde boğulurken çöller de kendi susuzluklarında kavrulmaktadır. Üstelik kendi hikayesinde çöl kendi yazmaktadır. Avut beni ey çöl, hikayenle oyala. Ne acı. Yine de çölle başlasın bu hikaye. Çöl ile başlıyor da kim bilir nasıl bitecek bu hikaye. Şaşılacak kadar eksik kalmayacak mı yine de? Bitti zannedilen bu hikaye. İkinci bölüm. Yusuf'un rüyası. Çöl ile başladı bu hikaye. Kenan ki hiçbir zaman bulunamamış ve bulunamayacak olan kentlerden biri değildi. Çölün koynuna apaçık yazılmıştı ismi. Vakit tam sabah üzeri. Rüyalarda uyku uyanıklığının gezindiği bor yıldızlı saatlerden biri. Birazdan günün bereketli ışıkları çölün kıyısına yaslanmış, dağın üzerinden süzülerek eteklerine dökülecek. Çok ve kalın dallı hurma kuruklarının ilkbahar sürgünlerinde ve yaşlı yapraklarına değecek. Birazdan aydınlanacak toprak damlalarda gecenin izleri. Sevdanın üzerine örten ve kendi üzerine cefaya çeken gecenin denizi. Birazdan gece bitecek. Hastaların ızdırabı, annelerin uykusuzluğu, vakit güne değecek. Ama şimdi gökler simsiyahtı. Gece henüz vardı. Çöl uzanırken doğudan batıya, batıdan doğuya, çöl gece kadardı. Gece çöl kadardı. Yusuf bir güzel çocuk. Kenan'ın Yusuf'u. Naz uykularındaydı. Yusuf, güzelim göz kapaklarının arkasındaydı. Güzelim göz kapaklarının arkasında Yusuf'un rüyası vardı. Yusuf'un rüyasında Yusuf vardı. Yusuf'un rüyasında güneş vardı, ay vardı. Yusuf'un rüyasında tam 11 yıldız vardı. Berrak ve derin gökyüzü Yusuf'un elini uzatsa dokunabileceği kadar yakındaydı. Güneş ve ay birbirinin ışığını söndürmemekte, 11 yıldız başının üzerine titremekteydi Yusuf'un rüyasında. Önce 11 yıldız teker teker gelip Yusuf'un tam arkasında durdular. Yusuf döşeğinde sağdan sola attı kendini. Ay geldi sonra. Yusuf'un başının üzerindeki lacivert semadan indi ve sağ yanında tam omuzu hizasında durdu. Yusuf'un şakaklarında, dudaklarının kenarında ve burnunun üzerinde ter taneleri. Yusuf'un döşeğinde soldan sağa attı kendini. Yusuf'un başının üzerindeki gökten bu kez güneş indi. Geldi ve göklerden inen güneş Yusuf'un tam önünde durdu. Dört bir yanı ışıklarla doldu. Gece aydınlandı, çöl aydınlandı. Yusuf'un içindeki karanlık aydınlandı. Sonra hepsi bir arada güneş, ay ve 11 yıldız Yusuf'un etrafında döndüler ve yerlere kadar eğildiler ve secde ettiler. Yusuf döşeğinde kendini sağdan sola, soldan sağa attı bir kez daha. Boncuk boncuk terledi. Gül perçemleri alnının üzerinde, gömleği sırtında sırılsıklam. Haykırarak uyandı. Baba, babacığım. Kendisine ne olduğunu anlamadan ağladı. Baba, babacığım. Yusuf'un başı Yakup'un çenesiyle boynunun arasındaki konakta. Saçlarının ıslaklığı Yakup'un omzunu ıslattı. Bir yaprak gibi titrerken Yusuf baba kucağındaki emniyette bile Yakup sordu. Oğulcuğum, ne oldu? De bana nen var? Yusuf titremekte, Yakup ise güçlü bir çınar. Kalın ve kocaman koruyucu dalları, serinletici yaprakları var. Sordu Yakup tekrar, tekrar sordu. Anlat oğulcuğum bana, nen var? Yusuf önce kesik kesik ve zayıf bir sesle, sonra berrak ve coşan bir suyun sesiyle anlatmaya başladı. Dedi, düşümde güneşi gördüm canım baba. Yakup titredi. Sonra ayı gördüm diye ilave etti. Yakup ürperdi. Son 11 yıldız gördüm yana sıra. Yakup yumdu gözlerini. İçinden bir deniz geçti. Geldiler. Teker teker gökten yana başıma indiler. Döndüler çevremi bir kez. Sonra önümde. Yakup yumdu gözlerini daha sıkı. Açtı gözlerini ve daha büyük içindeki göklere. Canım baba. Canımın içi baba. Döndüler çevremde bir kez ve önümde eğildiler, secdeler ettiler. Yakup içindeki göklerde eridi. Kendisine olağan olmayan bir rüya anlatılan bir baba, Yakup. Daha bir yasladı Yusuf'u kocaman sinesine. Dallarını ve yapraklarını sıkıca bastırdı Yusuf'un göğsüne. Yumdu gözlerini tekrar, tekrar açtı içindeki göklere ve denize. 11 yıldız Yusuf'un önünde secdelerde. Yusuf'un gözlerinin derinliğine mor benekli bir ceylanın gözlerindeki endişenin billur derinliği. Ay Yusuf'un önünde secde. Bir ceylan ırmak kıyısına inmiş su içmede. Güneş Yusuf'un önünde secdede. Yusuf'un gözlerinde su içen ceylan ok yemiş, ürkek ve acılı titremekte. Hay dedi Yakup. Rabbim hay. İçinde endişe. Sustu Yakup. Neden sonra sus dedi Yusuf'a. Rüyan sana devlet demektir. Ama zamanı çok sonraları gelecektir. Şimdi sus canım oğul. Ve sakın kimseye, sakın kimseye, hele ki sakın abilerine, hiç ama hiçbir şey söyleme. Onlar da çocuklardır. Neredeki devlet ve muhabbet var, neredeki hal ve makam var, orada kıskançlık vardır. Bu yüzden canım oğul, ey benim Yusuf'um oğul, hiç kimseye, hele kardeşlerine hiçbir şey söyleme. Yakup okşadı Yusuf'un hala ıslak saçlarını. Göz kapaklarının üzerinden geçirdi bir yağmur gülünün sancısında çatlayan dudaklarını. Sağ elini baş parmağının Yusuf'un iki kaşının tam ortasına dokundurdu. Irmakların annesi olan Nil'in bir gün bu alnın aydınlığında akacağını ve Nil'in ceylanlarının bir gün bu alnından su içmeye geleceğini bildi. Yusuf karanlık bir uykunun güvenli sularına dökülürken yeniden, bitmesine çok az zaman kalmış bir gecenin koynuna çocuksu bir geri dönüşe tekrar girerken, Yakup gözlerini bir daha kapatmadı. Baktı durdu. Siyah gecenin içindeki siyah bir noktaya baktı durdu. Bitmekte olan şu geceye ve çölün sonundaki kocaman dağın arkasından doğacak olan güne andolsun ki diye içinden geçirdi. Yusuf'a peygamberlik muştusu verildi. Ama zamanı var ve çok sınanması, çok acı çekmesi gerekecek. Yolun serin ve selametli olsun. Ah benim güzeller güzeli oğulcuğum. Ah benim güzelim Yusuf'um. Özet, Yusuf'un güzelliği. Güzeldi Yusuf. O kadar ki adı Mahi Kenan'dı. Yani Kenan'ın dolunayı. Güzeldi Yusuf. O kadar ki o geçerken kentinin gecesinde kentinin sokaklarından, evlerinin sahibi olan kadınlar duvara vuran ışığın şavkımasından Yusuf geçiyor diye fısıldar da sevinçle birbirlerine kandillerini söndürürlerdi. Işık gökten yere değil o geçerken, yerden göğe ağardı. Güzeldi Yusuf. O kadar ki her güzellik gibi onun da güzelliğinin olduğu yerde kıskançlık ve muhabbet bir arada yaşardı. Ve her güzellik gibi Yusuf'un güzelliği de kendisine zararı vardı. Ama sadece ilk anda. Çünkü Yusuf dar zamanlar için değil, geniş zamanlar ve uzun yollar için yaratılmıştı. Güzeldi Yusuf. O kadar güzeldi ki Yusuf hiç görmemiş bir yazıcı onun güzelliğini anlatmaya gelince sıra sadece susardı ve onun güzelliğini ancak özetleyebilirdi. Çünkü güzelliğin özeti yazıcının sözcüklerinden çok okuyucuna muayyesi demekti. Çünkü sınırlı muayyeyle sınırsızlıktı. Sözcük sınırlı, muayyeyle ise sınırsızlıktı. Öyleyse Yusuf'un güzelliği sözcüklerle sınırlı değil, ancak hayalin ufukları ile sınırsızdı. Öykü, Bedevi'nin Yusuf'a bir ayna armağan etmesi. Bir gün Yusuf'un güzellik şöhretini duyan bir bedevi, çöller aşıp seraplara kanmadan, vahalarda duraklayıp en fazla, hiç yolundan sapmadan, Yusuf'u görmek için Kenan iline varmıştı. Yanına vardığı zaman Yusuf o güzellik güneşi çocukça bir sevinçle gülümsedi ve dedi. De bakalım ey bedevi, bunca yolu aştın ve geldin, bir yükün olmalı. Sözün hazinesinden ya da meta denizinden ne getirdin bana? Yoksul bedevi gülümsedi. Dedi, Yusuf, ey Kenan'a doğan dolunay, ey varlığı varlıklara sebep olan, nişane olan, gülümsedin, içim aydınlandı, baktın ve konuştun ya benimle, artık gitmem, eskimem, lakin güzelliğin denizinde yekta ince iken sen, benim gibi yoksul bir bedevi sana ne verebilir ki, sende olmayan, bende ne olabilir ki? Böyle diyerek bedevi, sırtındaki deve tüyü heybeden bir ayna çıkardı usulca. Küçük, yuvarlak bir el aynası, kıymetsiz bir şey. Sana dedi, en uygun armağan bir ayna olabilir yine de. Bir ayna ki ona baktığında kendi güzelliğini göresin. Ve nasıl yansıyorsa senin güzelliğin şu aynaya, nasıl sen olmasan bir büyük boşluktan başka bir şey düşmeyecekse şu aynaya, işte öylece bilesin ki en parlak ışığın yansımasından başka bir şey değildir senin güzelliğin. Sen suretsin, o asıl. Sen fersin, o mana. Sen bedensin, o ruh. Sen gurbetsin, o yurt. Sen parçasın, o bütün. Sen gölgesin, o ışık. Böyle söyleyip de geldiği uzun yolları aşmak üzere geri dönerken bedevi, Yusuf baktı elindeki aynaya ve bildim dedi. Her şey ondan. Sen de ondan, ben de ondan. Bunu söylemek istiyorsun ve ben bunu biliyorum. Yakup'un Yusuf'u diğer oğullarından ayırması. Yusuf, emniyetli baba göğsünün sıcağında uykunun sularına düşerken, Yakup çölün derinliklerine baktı, sonsuzluğa. Sonra Yusuf'u ve diğer oğullarını düşündü. En fazla da Yusuf'a muhabbetindeki farklılığı, coşkuyu düşündü. Düşüncesinde Yusuf'un ve Bünyamin'in 10 büyük kardeşe, baba bir, ana ayrı oluşunun yeri yoktu, dedi. Bir baba, bir anne gibi taşımasa da karnında, kanından yaptığı sütle beslemiş olmasa da, bir yanını tamam ettiği, hayatına sebep olduğu yavruları arasında ayrım yapabilir mi? Birini 11'ine fazla, 11'ine eksik tutabilir mi? Birini öbürüne denk tutmasa da geceleri hiç uyuyabilir mi? Yusuf 11 kardeşinden farklı değildi kalbinde Yusuf olarak. Ama Yusuf dediysem, Yusuf'un gözlerinde Yusuf'tan başka bir şey gördüğümden. Yusuf'a iptilam, bu iptilayla sınanacağımdan. Yusuf'a sevdam, Yusuf'un gözlerinde yansımasını gördüğüm ışıktan. Yusuf göl, ben göle görüntüsü düşen mehtabın ardındayım. Yusuf ayna, ben aynaya yansıyan ışığın tayfındayım. Yusuf suret, ben suretten içre asıl olan sevdasındayım. Nakşı görüp de nakkaşa nasıl kayıtsız kalayım? Varlığım ve mahiyetim, nasibim ve görevim ondan ve onun içinse, ondan gelen ışığa gözlerimi nasıl kapayayım? Yusuf da 11 kardeşi kadar evlat bana. Neyleyim ki Yusuf'un fazlası var Yusuf'ta. Yusuf'u sevdi Yakup. Yusuf'u çok sevdi. Farklı sevdi. Ve kendine muhabbetinden başı dönerken Yakup'un, anladı ki kendine sırrını gösteren gökler başının üzerinde muhabbetin temeliyle dönmektedir. Ve anladı ki Yusuf'u bir babanın evladına duyduğu muhabbetle değil, ilahi nurun cezbesine kapılmış bir peygamberin diğer bir peygamberi sevdiği gibi sevmektedir. Yakup'un büyük oğullarını töhmetten kurtarması. Bir oğlu kalbinin üzerinde uyurken Yakup, 10 oğluna dair kalbinin içinden geçen korkuyu düşündü. Bünyamin henüz öykünün dışında kalacak kadar küçüktü. Oğul oğul Yusuf'um oğul dedi Yakup önce. Oğul oğul, 10 oğul diye devam etti. Kalbimde 12 yıldız, aydınlığımsınız. Birinizin yerini yeğe tutamamam, diğerine şu baba yüreğimde. Korkum gün ortasında ani bir karanlık gibi düşerken yüreğime, korkum kalbinize duyduğum güvensizlikten değildi. Yusuf'a, düşünü kardeşlerine anlatma derken ben, 12 yıldızı göklerinde gezdiren sema olan ben, her oğul sözcüğü çıktığında ağzından kalbi hacminin 12 katı kadar genişleyen ben, olan ben. Yusuf'u korumak kadar 10 oğlumu da korumak niyetindeydim. Korkum nefsinize tasallut edecek şeytana dairdi. Şeytan ki musallat olmak için nefsinize fırsat kollar. Nefis ki kötülüğü emreder. Şeytan nefsinizi ele geçirdiği zaman ki öyle genç, öyle erkensiniz, öyle tecrübesiz, öyle mukavemetsizsiniz. Şeytan sizi ele geçirdiği zamana dair itham ettiğim siz, siz değilsiniz. İthamım içinize taşıdığınız cevhere dair değil ey on oğul. Töhmet altında bıraktığım siz değilsiniz. Geçici olarak elmas düşerse çamura, pas tutarsa kıymetli bir ayna, kıymetinden yitirmez elbet. Ama ele alınıp temizlenmesi gerek. Ve hiç düşmese elmas çamura, hiç pas tutmasa ezeli nurun ışık düşürdüğü ayna, daha iyi değil mi? Öyle bir illet ki şeytanın nefse zulmeti, yaklaşmasına hiç izin vermemeli. Şeytanın tasallutundan korunmak zor. Onun tasallut edebileceği karanlıklardan uzak durmak daha kolaydır. Yapma yasağını yerine getirmek, getirmekten daha kolaydır. Yapma emrini yerine getirecek kötülüğe hiç yaklaşmamak daha kolaydır. Hele ki saf çocuk kalbi iyilik kadar kötülük karşısında da savunmasızdır. Hele ki saf çocuk kalbi iyilik kadar kötülük karşısında da savunmasızdır. Çocuk yüreği kötülüğün, kötülüğünü fark edemeyecek kadar gönül gözünden mahrumdur. Bilgi ve tecrübe, terbiye ve erdem biriktirilip de o kalbin içerisinde kıvamın gücüyle kendi kalbinin emrettiği iyiliğe sahip çıkıncaya kadar çocuğun kalbi kötülük ihtimalinden uzak tutulmalı. Şeytanın içine sızabileceği aralıklara izin verilmemeli. Bu yüzden ey on oğul, ithamım size değil şeytanadır. Şimdilik bu bilgi sizden uzak tutulmalıdır. Kocaman dağın arkasından fecr, ipliklerini tükenen geceye uzattı. Başı telli, ince boyunlu kuşlar yuvalarında, arslanlar ve kara panterler mağaralarında, kervan yorgunu develer ağlarında kıpırdandı. Çöldeki canlılar arasında bir kurt ve bir karıca da vardı. Yusuf uykusunda iç geçirdi. Bünyamin annesinin göğsünden süt emdi. 10 oğul, kükreyen 10 yavru aslan gibi sabahın ilk soluğunu çekti. Yakup çölde günün başladığını fark etti. Kardeşlerinin Yusuf'u kara götürmek için Yakup'tan izin alması. Yakup her ne kadar şeytanın çocuk gönüllerindeki tasallutundan korkarak aman kardeşlerin duymasın dediyse de yerin kulağı var. Her nasıl olduysa oldu, Yusuf'un rüyası ağabeyleri arasında duyuldu. En büyüğünden en küçüğüne kadar hepsinin taşıdığı neticede bir çocuk kalbi, hepsi de Yakup'un muhabbetine Yusuf kadar muhtaç ve hepsinin muhabbet makamından istediği tek şey adalet. En küçükleri heyecan içinde yanakları kıpkırmızı dedi. Duydunuz mu? Düş görmüş şimdi de Yusuf. Düşünde güneş, ay ve 11 yıldız gökten teker teker inip secde ediyorlarmış önünde. Hepsinin kalbinde bir ürperti. Bir sarsıntı on yüreğin her birinde. Kendi kalbinden ibaret kalsa hepsi masum. Sanki her birinin kalbinde Yusuf'un da ötekisindeki Yusuf'a dair bir ezel bilgisi. Neredeyse Yakup'un kalbinden sirayet eden bir cezbenin sevinci. Fakat şeytanın tasallutu işte. Aydınlık her birinin kalbinde karanlığa kendisini öyle kolay terk etti. Gizli bir elin bıraktığı kara bir benek hepsinin süveydasında büyüdükçe büyüdü. Bir ses usulca hepsinin kulağına inanma diye fısıldadı. İnanma, bu bir yalandır. Kardeşleri kalplerine inen bu sesin geldiği yeri merak bile etmeden önce alçak sesle sonra giderek çoğalan bir nefes halinde dediler. Yalancı düş ha, bakın hele, şimdi iki kere suçlu olan şu Yusuf'a. Önce bizden çok sevildi, bizden çok sevildiyse bizden çok fark edilmek için gayret sarf etti demek ki. Üstelik böyle yaparak babamız Yakup'a da bir suç ortaklığı armağan etti. Bu bir. Şimdi de görmediği düşleri gördüm diyor. Hem öyle düşler ki bunlar, doğruluğundan bir an emin olsak durmaz önünde secde ederdik. Ama bu sadece bardağı taşıran son damla. Artık bir çare bulmalı, bir son vermeli bu oyuna. Öyle ki babamızı da kurtarmalı bu suç ortaklığından. Kalbini oğulları arasında adaletle pay etmesini sağlamalı. Bütün bir öğleden sonra kimi çok öfkeli, gözü dönmüş, kimi daha temkinli, kimi daha muktedil. Ama neticede hepsi baba yüreğinde kendince adalet isteyen bir çocuk kalbi. Her kötülük bir mantıkla başlardı nasılsa. Öyle kolay geldiler ki oyuna. Sonunda Yusuf'tan kurtulmak için ortak bir karara vardılar. Ertesi sabah Yusuf'u alıp kırlara çıkacaklardı. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı ama dönüşte Yusuf yanlarında olmayacaktı. Bir yük giderlerken hepsinin omzunda dönüşte bir dağ kalkmış gibi olacaktı. Vakit öylesine çabuk geçti ki güneşin çölün muhabbetle koynuna sığındığını bile anlamadılar. 10 oğul aceleyle Yakup'un yanına çıktılar. Uykunun hepsini kollarına almış olması gerektiği böyle bir zamanda 10 oğul bir arada. Ağır bir rüzgar, ürkütücü bir esinti. Birden çöktü Yakup'un omuzlarına. Bir kalp ağrısı, bir ön sezi. Biraz daha sıkışsa göğsünün sol tarafı, bir ah bile çıkacak değil. Öyle bir acı ki. 10 oğul, 10 kere evlat sevgisi. Ama bu kurşunu bulut neyin nesi? Bir endişe, bir soru Yakup'un mavi, masmavi gözlerinin derinliğinde. Ne var oğullarım? Saçlarınızı sizi naz ile kucaklayacak yastıklarınıza sermeniz gerekirken böyle bir vakitte ne var oğullarım, ne oldu? En büyükleri bir kandilin içinde ülken aydınlığa dikip gözlerini, bir şey olmadı baba dedi. Bir şey olmadı ama yarın güneş doğduktan hemen sonra biz 10 kardeş ve bir de Yusuf, yani ki senin oğulların kırlara çıkmak niyetindeyiz. Bize izin ver, Yusuf'u bize ver, Yusuf'u bize ver. Sözleri sinmiş kesinliğin rengi Yakup'un içini bir kez daha titretti. İzin ama senin bize vereceğin değil, bizim alacağımız izin. Çünkü sen birsin, biz onuz. Sen babaysan, biz oğuluz. Çünkü hepimizin bedeninde ve yüreğinde senin olduğun güçlü varlık uyanıyor şimdiden. Çünkü biz hepimiz şimdiden bir erkeğiz. Sustu Yakup. Sonra düşünceli, Yusuf gelmese dedi. İçlerinden biri sözünü en esirgemezi yoksa bize güvenmiyor musun diye aniden sordu. Pencerede rüzgar, kandilde alev, kalbinde Yakup titredi. Yok dedi Yakup, yok size güvenim sonsuz elbet ama korkarım ki onu kurtlar kapar. O küçüğünüzdür, kendisini sizler gibi koruyamaz. Hepsi bir ağızdan söz birliği etmiş gibi dediler ki güven bize. Bize güven ey gözleri görmediğimiz denizler kadar derin şefkatiyle içimizi ısıtan baba. Güven. O ki bir kez olsun güvenmemek kipinde çekimlense olumlu biçimi bir daha asla geri dönmeyecek. Kırılacağı yoksa da on yürek bir kez güvenmeyince dağılıp gidecek. Güven. o ki korunması için güvenmekten başka yolu yok. Olsun dedi Yakup. Olsun. On oğlu yitirmemek için Yakup, Yusuf'un iznini ellerine verdikten sonra herkes uykuya çekildi. Gece yolculuğunu yarıladığında Yakup'un evinde uyuyor gibi görünse de herkes uyanıktı. Yusuf'un dışında ve on yürek nasıl olacak sorusunun cevabını Yakup'un ağzından çıkan sözde bulmuştu. Korkarım ki onu kurtlar kapar. İşte tamamdı. Hain bir kurt yarın Yusuf'u kapacak, geriye de kanlı gömleğini bırakacaktı. Yusuf'u bir çareye kardeşlerinin çağ attığıdır. Sabah olup da neşeli bir kalabalık Yusuf ortalarında. Uzaklaşırken Yakup'un neşeler evi olarak bilinen ve zeytin ağaçlarıyla çevrili evinden. An be an neşeli bir kalabalık ama örtülemeyen bir zorlama. Sanki geçerli olan esasında kurşun gibi ağır bir suskunluk da neşeli görünmesi gerektiğini bilen bir kalabalık. Gerçekte tek neşeli olan Yusuf uzaklaşırlarken. Yakup kötü bir sezgiyle baktı arkalarından. Kalbim dedi. Çıkacak sanki yerinden. Ey kalbimin şahı oğul. Açıp baksam kanıyordur mutlaka. Ey benim kalbim oğul. Döner gelir misin bilmem bir daha bana. Gerçekte biri neşeli, geri kalan her biri neşeli gibi görünen ama neşeli olmayan bir kalabalık. Günlük ve sandal ağaçlarının Lübnan sedirlerinin arkasında kaybolduktan sonra. Yusuf gömleğinin düğmelerini çözdü. Sandaletlerini ayaklarından fırlatıp attı. Çimenlerin üzerinde koşup oynamaya başladı. Bir ara sırt üstü uzanıp sevinçle başının üzerinden geçip giden bulutların şekillerinden anlamlar çıkarmaya başladı. Bakın diye seslendi ağabeylerine gülümseyerek. Şu mavi çiçek, şu bir peygamber çiçeğidir. Sizce de öyle değil mi? Ağabeylerinden biri hayır diye cevap verdi. O ayakları ters bir cüce, üstelik de kör. Yusuf'un gülümsemesi azaldı. Bakın diye devam etti. Tam şu yanındaki bir gelin kelebeği öyle mi? Hayır dedi diğer abi. O gördüğün topal bir dev. Elinde de can alıcı bir mızrak var. Yusuf'un gülümsemesi dondu dudaklarının ucunda. Peki dedi. Şu yavrusunu ısıtan bir beyaz güvercine benzemiyor mu? En büyükleri hayır diye cevapladı. O daha ziyade karanlıkları mesken edilmiş kapkarı bir yarasa. İçi ürperdi Yusuf'un. Sanki yatmaktan utandı. Üşüdü ve toparlandı. Sandaletlerini geçirdi ayaklarına. Gömleğinin düğmelerini ilikledi. Güneş dağı neredeyse aşacaktı. On ağabeyi Yusuf'un başına toplandılar. Bakışlarında öfke vardı. Kalplerini bir ağızdan açıp Yusuf'un önüne koydular. Seni yalancı düş gören seni. Seni monolog sürgünü. Seni baba yüreğinden muhabbet çalan kalp hırsızı. Senin payına düşenle yetinmeyip de kardeş hissine el açan isteyici seni. Söyle bakalım, yalancı düş görmenin cezası nedir? Seni. Dokuz ses öldürelim diye yükseldi öfkeyle. İçlerinden biri, en büyükleri öldürmeyelim dedi. Onunla kuyuya atayalım da babamızı öldü diyelim. Öldürelim, kuyuya atalım. Yusuf kuyuyla ölüm arasında gitti geldi. Sonunda kardeş kalplerinde kuyunun karanlığı ölümün soğukluğundan galip geldi. İki koluna girdiler. Kuyunun karanlık ağzına getirdiler. Bir itekleme, bir hamle. Tam o sırada içlerinden biri hatırlattı. Yusuf'un gömleği, Yusuf'un gömleği. Babamıza ne deriz sonra? Yusuf hani kurdun edini nasıl ispat ederiz yoksa? Her birinin eli bir yandan uzandı. Yusuf'un sırtından Yakup'un daha o sabah giydirdiği gömlek çıkartıldı. Bir hamle, bir darbe ve bir itekleme. Sadece o kadar. Bir kuyuda itmenin başlangıcı sadece bu kadardı. Üçüncü boyutunu gönüllü terk etmiş kaç nakkaşa minyatürü safiyesi, kaç mesneviye bölüm başı Yusuf'u bir çareye kardeşlerinin çağa attığıdır dedi. Bağcıkları çözük sandaletlerinden biri Yusuf'un az öteye fırladı. Bedevinin armağan ettiği ayna gömleğin iç cebinden çimenlerin üzerine yuvarlandı. Yusuf'u bir çareye kardeşleri çağa attı. Az ileride içinden geçtiği hayatlar ve kurgusuna düşürüldüğü öykülerin artık uzağında akıbeti merak edilebilir bir karaca. Karacanın akıbeti kanı Yusuf'un gömleğine sürülmek oldu. En güzel kısanın daha başlangıcında kaybolabileceği en güzel yerde kayboldu, yok oldu. Bir bıçağın sırtından uçuruma düşerken güzel gözlü karaca kendisini öldürenle göz göze geldiği anda ama neden diye hiç soramadı. Bırakabileceği tek şeyi kendisini öldürenin gözlerine bıraktı. Ağladı, gözyaşları kanı kadar sıcaktı. Birinci ayrımın sonu sayfa 39.